Ayrım 5.
Mehmet Ali Ayni'nin eşi Feride ünlü bir ailenin kızıydı. Feride Ayni'nin annesi bestekar Leyla Saz, babası Giritli Sırrı Paşa'ydı. Dipnot: Vehbi Koç, Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, Hıfzı Oğuz Bekata, Samet Ağaoğlu, Fuat Bayramoğlu, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Orhan Veli, Daniş Koper, Osman Tuğran, Emin Bilgiç, Ulvi Uraz gibi Türk siyasi kültürel hayatını etkilemiş, bu kişilerin ortak noktası Ankara Taş Mektebi. Okulun kurucusu dönemin Ankara valisi Sırrı Paşa'ydı. Ondan sonra bu görevi dünürleri Abidin Paşa sürdürdü. Mehmet Ali Ayni, kayınpederi Giritli Sırrı Paşa'dan çok etkilendi. Mehmet Ali Ayni'yi daha yakından tanımak için kayınpederini bilmek gerekiyor. Kayınpederinin gerçek adı Muhammed Selim Sırrı'ydı, 1844-1895. Paşa'nın Girit'teki yaşamı hakkında pek bilgi yok. Babası Girit tüccarlarından Helvacızade Salih Tosun Efendi. Dört kardeşliler: Sırrı, Fuat, Mehmet ve Nuri. Kardeşlerden Bilecik ve Kütahya valiliği yapan Fuat Paşa hiç evlenmezken, Hazine-i Hassa Nazırı Vali Nuri Paşa, Abidin Paşa'nın Adana-Ankara valiliklerinde bulunmuş hariciye nazırı, kızı Nefise ile evlendi. Üç oğulları oldu: Sedat Nuri ileri, Celal Nuri ileri ve Supi Nuri ileri. Abidin Paşa Merkez Efendi dergâhı post nişini Nurettin Efendi'ye intisap etmişti. İslam'ın üstünlüğünü anlatan Meali İslamiye, sade ve halkın anlayacağı bir dille yazdığı tercüme ve şerhi Mesnevi-i Şerif en tanınmış kitaplarıdır. Ayrıca İmam Busiri'nin Kaside-i Bürde isimli eserini tercüme etti. Abidin Paşa'nın torunu Nuri Paşa'nın oğlu Celal Nuri ileri o günlerde aktifti. Bu dönemde Siyonist temsilcilere sempatiyle bakan Celal Nuri Bey ileri, Siyonist temsilci Dr. Victor Jacobson ile Efkaf Nazırı Hamada Paşa arasında randevu ayarlar. İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu, 1983 sayfa 307. Aralarında ünlü solcuların bulunduğu bu aileyle beyaz Müslümanlarla ilgili bir çalışmada sık sık karşılaşmak ilginç gelecek sizlere. Ailede dine karşı özel bir ilgi vardı. Mehmet Ali Ayni'nin kayınpederi Sırrı Paşa ilk dini bilgilerini Giritli Cevri Efendi'den aldı. İstanbul'a gelerek medrese eğitimi gördü. İlk resmi görevi Girit Hanya Sancağı Mahkeme-i Şeriyesi Katipliği oldu. İzmir'de valilik mektupçuluğunda bulunurken, Vali Hekim İsmail Paşa'nın Sakızlı Rum Rodokanakya ailesinin oğlu, küçük kızı bestekar Leyla Hanım'la evlendi. Dipnot: Soteri Rodokanaki, Sakız isyanı sırasında Yahudi dönmesi Cerrah İshak Efendi tarafından İzmir'e getirildi. Müslüman yapıldı ve İsmail adı verildi. İzmir, İstanbul, Fransa ve İtalya'da eğitim gördü, saraya hekimbaşı oldu. Diğer kızı Adeviye ise Sadrazam Mehmet Kadri Cenani Paşa ile evlendi. Kayınpederi Hekim İsmail Paşa sayesinde Sırrı Paşa bürokrasinin basamaklarını üçer beşer atlayarak tırmandı. Mutasarrıflık ve valilik yaptı. Aynı zamanda edip, şair ve hattat olan Sırrı Paşa, dini bilgilere çok önem verdi. 20 kadar eser kaleme aldı. Sırrı Kur'an, Ahsenül Kasas, Sırrı Fırkan, Sırrı Meryem, Nakdül Kelam fi Akaidil İslam, İslami ilmi kelamın özü ve benzerleri. Bunlar içinde Kur'an tefsirlerinin Türkçe'ye çevrilmesiyle ilgili olanlar ağırlıktadır. Mehmet Ali Ayni'nin eşi Feride Hanım tıpkı annesi gibi şiire, müziğe meraklıydı. Anadolu'dan mahalli türküler toplayıp derledi. Leyla Neyzi'nin yazdığına göre babaannesinin annesi Feride Hanım, yaşlılığında saçlarını erkek gibi kestirerek ceket pantolon giyip kravat takıyordu. Leyla Neyzi'nin Küçük Hanım'dan Rubu Asırlık Adamı adlı kitabında Feride Hanım bu şekilde çektirmiş olduğu fotoğrafa bakınca kendisini orta yaşlı bir erkekten ayıramazsınız. Feride Hanım'la ilgili ilginç bilgiler var bu kitapta. Sarayda yetişmiş olan annesi Leyla Hanım'dan farklı bir üslubu vardır Feride Hanım'ın. Leyla Hanım köşke gelen müzisyenlerle fasıl tarzında meşk ederken, kızı Feride komşu hanımlarla rakı içip çengi oynatır. Bu arada komşulardan Mısırlı Prenses Tevhide Hanım'ın, Feride Hanım'ın yeğeni Celile'ye yakınlığı komşu köşklerin sakinleri arasında gerginlik yaratacaktır. Sayfa 26. Dipnot: Leyla Hanım'ın mezarı Galata Mevlevihanesi Divan Edebiyatı Müzesi bahçesindedir. Yazar Leyla Neyzi'ni Selanikli Fatma Arı'yla yaptığı Selanikli Kim röportajı, Sabetayistlerin inançlarına ne kadar bağlı olduğunu göstermektedir. Görüyorum ki benim büyük annem ve büyük babamın nesli bu kimliğin bütün kurallarını ve vecibelerini yerine getirmişler. Küçükken annemin yatağına kaçtığımda anneannem benim boş kalan yatağımın Osman Baba'nın yatağı olduğunu söyleyip alay ederdi. Ben de bir şey anlamazdım. Sonradan Sabetay Sevi'den sonra ortaya çıkan Osman Baba adında bir Mesih beklendiği için evlerde bir yatak boş tutulduğunu ve başında daima bir kandil yakıldığını öğrendim. Gazete Pazar, 15 Ekim 1997. Leyla Neyzi'ne tırnak içine aldığı yakınlık sözcüğünden ne anlamalıyız bilemiyorum. Kitaptan öğrendiğimize göre Feride Hanım çok küçük yaşında sanki istemeden Mehmet Ali Ayni ile evlendirilmişti. Hep karşımıza çıkan bir olgu, bu evliliklerde, ilişkilerde hep bir sır var. Ve mutlaka bir intihar vakası. Feride Mehmet Ali Ayni'nin kızları Nefise Nezihe Neyzi, 1968 yılında 71 yaşında intihar etti. Yine bu kitaptan öğreniyoruz. Mehmet Ali Ayni eşi Feride ile birlikte ruh çağırıp medyumluk yapıyordu. Feride Hanım'ın iki ağabeyi de ünlü isimlerdi. 1910'da İstanbul Belediye Başkanlığı yapan mühendis Yusuf Razi ve sarayın baş mimarı Vedat Tek. Mehmet Ali Ayni'nin torunu Nezih Halim Neyzi'nin yazdığı Kızıl Toprak Anıları adlı kitapta da aileyle ilgili ilginç bilgiler var. Yusuf Razi dayım bir Fransız ile evlenmiş. Marie Bell isminde olan bu hanım kendisinden çok daha uzun boylu ve iri bir kadındı. Beşiktaş'a konağa getirdiği zaman Sırrı Paşa kızmış. "Tuu, bunu mu buldun?" diye söylenmiş. Neyse hemen Şeyhülislam'a görünüp diyebileceği kadar bir La ilahe illallah Muhammedun Resulallah dedirtmişler. Yatağının başında hep bir haç asılıydı. Zannedersem de gene Hristiyan mezarlığına kaldırıldı. Sayfa 83. Bu ikili yaşamın hep karşınıza çıkmasına şaşırıyor musunuz? Bir diğer torun Ali Halim Neyzi'de Beyzade Paşazade adlı romanında Fransız Marie Bell'in adını değiştirip İsveçli Alma diye bahsediyor. Düğünün kilisede yapıldığını, Alma'nın başını bağlamaya yanaşmadığını belirtiyor. Mehmet Ali Ayni'nin bir diğer torunu da ünlü bir politikacıydı, İsmail Hakkı Arar. TBMM'de 13 ve 14. dönem CHP milletvekili olarak bulunan İsmail Hakkı Arar, 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra kurulan hükümetlerde sırasıyla Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Devlet Bakanı oldu. Aydınlara, üniversite öğrencilerine yönelik Balyoz Hareketi'nin başında bulunan sertlik yanlısı siyasetçilerdendi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde de danışma meclisi üyesi oldu. Mehmet Ali Ayni'nin kardeşi ünlü maliyeci Profesör Doktor Hasan Tahsin Ayni'ydi. Uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nda müsteşar olarak görev yaptı. Hasan Tahsin Ayni'nin kızı Emine Nesrin, Profesör Doktor Reşat Garan'la evliydi. Bu evlilikten doğan Profesör Doktor Hasan Garan, eşi Eleanor Garan, ABD'nin önde gelen Türk doktorlarındandır. Profesör Hasan Tahsin Ayni'nin torunu Nur Garan ise Büyükelçi Yüksel Söylemez'le evlidir. Ali ve Ömer Karaca'nın annesi Milliyet Gazetesi eski sahibi Ercümen Karaca'nın eşi Cemile Garan bu ailedendir. Şeyh Ömer Fevzi Mardin'in müridi Beyaz Müslümanları tanımaya devam. Profesör İsmail Hakkı İzmirli, 1869-1946. İzmir'de doğdu, babası Yüzbaşı İzmirli Hasan Efendi, annesi Giritli Hafize Hanım. İlk ve orta tahsilini İzmir'de yaptı, iki çeşmelik iftidai mektebini ve rüştiyesini bitirdi. İzmir'de Farsça öğretmenliği yaparken Şaziliye tarikatından icazet aldı. İstanbul'a gelip yeni açılan Darül Muallimini Aliye'ye yani yüksek öğretmen okuluna girdi. Öğretmen oldu, Mercan İdadisi'nde din, ahlak ve tarih dersleri verdi. 1908'de çıkan Sırat-ı Müstakim ve daha sonra Sebil-ül Reşad'a makaleler yazdı. Mülkiye, Darül Şafaka, Darül Fünun İlahiyat, Darül Fünun Edebiyat, Mektebi Hukuk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne dinler tarihi, felsefe gibi dersler verdi. Ordinarius profesörlüğe kadar yükseldi. 1932-1937 yılları arasında yapılan tarih kongrelerinde tebliğler sundu. Milli din, milli tarih çalışmalarına katıldı, kitaplar yazdı. Müslüman Türk Hukuku ve Din 1935, Müslüman Türk Filozoflar 1936, Şark kaynaklarına göre Müslümanlıktan evvel Türk kültürünün Arap Yarımadası'nda izleri 1937. Rejimin güvenini kazanan İsmail Hakkı İzmirli'nin jübilesi CHP'nin kontrolündeki Kadıköy Halk Evi'nde yapıldı. Fransızca, Rusça, Rumca, Arapça, Farsça, Latince biliyordu. İlmi mantık, Arap felsefesi, felsefe dersleri, Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık, Arap filozofu Yakub el-Kindi, Müslüman Türk filozofları, Maani-i Kur'an ve Tahlil-i Kur'an gibi 50'ye yakın kitap yazdı. Mukayese kitabında İhvan-ü Sefa ile Darwinizm, Kınalızade ile Descartes arasında fikir akrabalığı görüyordu. Vahdet-i vücudun Yunan ve Hint mistiklerine alınarak bazı mutasavvıflarca din boyasıyla boyandığını ileri sürdü. O dönemin akademisyen İslami düşünürlerin hemen hepsi nedense hep keçi sakallıydı. İsmail Hakkı İzmirli, Mehmet Ali Ayni, Ferit Kam, Ebi Rula Mardin gibi. Niye acaba? Türklerin bıyık sakal meselesi güzel bir kitap konusudur. Ömer Fevzi Mardin'in ev sohbetlerine Türkiye Öğretmenler Birliği Genel Başkanlığı'nı yapan Ahmet Sami Ayral gibi sağcıların yanı sıra Sertellerle birlikte hareket eden Sosyalist Yeşil Ordu'nun kurucusu Cami Baykurt gibi solcu isimler de katılıyordu. Ama Şeyh Ömer Fevzi Mardin için en önemli konu bir peygamberdi. Enis Behiç Kor Yürek. Haşa, iddia bizim değil, Şeyh Ömer Fevzi Efendi'nin. Okuyalım bakalım. Enis Behiç Kor Yürek. 1892-1949. İstanbul'da doğdu, Selanik, Üsküp ve İstanbul'da okudu. Mülkiye Mektebi'ni bitirdi. Osmanlıcaya hep karşı çıktı. Türkçüydü. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı destekledi. Mustafa Kemal'e hayrandı. Ey sen ki alev saçlı zafer küheylanıyla kurtardığın vatanda en yüce şehsu varsın. Çeşitli şiirlerini Erol Sayan besteledi. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Dış işlerinde görev yaptı. Bükreş ve Budapeşte de çalıştı. Çalışma Bakanlığı'nda müsteşarlık görevinde bulundu. Ne olduysa bu görevi sırasında oldu. Konuk olduğu bir evde reenkarnasyonla tanıştı. Sık sık ruh çağırma seanslarına katılıyordu. Ve sonunda olan oldu. Trabzonlu çelikçi Süleyman Çelebi'nin 18. yüzyıl ruhundan ilhamlar aldığını söylemeye başladı. Vahiy yoluyla yazdığını söylediği şiirlerini bir kitapta topladı. Varidat-ı Süleyman. Şiirlerinin temaları ilginçti. Ey güzel Mesih, Yahudileri aşkına yandır. İslam birliği doğrultusunda herkesi birleştir. Rahip Doktor Buçman gibi evangelistlerin görüşlerine uygun sözlerdi bunlar. Ve şimdi gelelim Şeyh Ömer Fevzi Mardin'in Enis Behiç Kor Yüreği yükselttiği mertebeye. Bu sene bir kitap basıldı. Varidat-ı Süleyman adlı bu kitabın içeriği eşsiz, benzersiz. Oluşma biçimi olağanüstü bir olaydı. Çünkü bu içerik ölümlü bir insanın sesi kullanılarak ortaya konmuş Allah sözüydü. Olağanüstülüğü şu nedenlerleydi. Ağzından bu sözler çıkan kişinin aktardığı bilgilerin çoğundan, yani ilahiyat ilminden haberi yoktu. Her olağanüstülük gibi bu da ilahi bir olay, yani bir mucizedir. Bu sözleri Enis Bey'in içine girerek Allah'tan başkası söylemiş olamaz. Söyleyen Enis Bey'in sesini kullanan Ruhül Kudüs'tür, yani Allah'ın zat nurudur. Cebrail aleyhisselam bu meyandadır. Peygamberler devrinden sonra Ruhül Kudüs'ün dünyaya kelam getirdiği işitilmiş değildi. Bu ilk kez Enis Bey'de gerçekleşiyor. Allah'ın mucizesidir bu. Böyle olağanüstü ve eşi benzeri olmayan olayı yaratan Allah'ın elbette bir amacı vardır. Bu kitabı Kauks'taki İsviçre, Allah işçilerinin amaçlarına uygundur. Allah'a sarılarak birleşin. Bu kitap yalnız Türklerin veya Müslümanların değil, bütün insanlığın uygarlığına ve erdemde birleşmesine ve iyiliklerde işbirliği etmelerine neden olacak güzellikte hikmet ve irfan dolu değerdedir. Bu kitap sanki bütün kutsal kitapların bir özetidir. Bütün kutsal kitapların özünü vermektedir. Mardin, Varidat-ı Süleyman Şerhi, İlahiyat Kültür Telifleri Basın ve Yayın Kurumu Neşriyatı, 1951, aktaran Öz Akıncı, sayfa 116. Şeyh Ömer Fevzi Mardin'in sözlerini nasıl değerlendirmek lazım? Şeyh Cüneyt Bağdadi diyor ki, Allah'ın velileriyle delilik arasında soğan zarı kadar mesafe vardır. Ne diyebiliriz ki? Bu arada rastlantı mı? Mesih Kral Sabetay Sevil'in de bir peygamberi vardı. Abraham Nathan Ashkenazi. Peygamber Enis Behiç Kor Yürek'i Besihi kimdi acaba? Ben çıkaramadım. Ya siz? Peygamber Enis Behiç Kor Yürek'in adı bugün Ankara Çankaya'da bir sokağa verilerek yaşatılıyor. Şeyh Ömer Fevzi Mardin'in müritlerinden biri de Türk siyasi yaşamının renkli isimlerinden DSP Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'dı. Büyükerman'ın bir kitabı var, 1. 30. Kitapta İncil, Zebur, Tevrat ve Kur'an'ın ortak yönlerini incelemişti. Bu kitabın meydana gelişinde üstadımın bana öğrettiklerinden çok istifade ettim diyerek kitabını şeyhine ithaf etmişti. Üstadım büyük insan Ömer Fevzi Mardin'i rahmetle anarım. Yeni Şafak gazetesi 28 Mart 2003. Evet, toparlarsak Beyaz Müslümanların şeyhi Ömer Fevzi Mardin ile müritleri hakkında bilgi sahibi olduk. Ama maratonumuzu sürdürelim. Aaron Candiotti'nin Harun hocalığa yükselişini öğrenebilmek için şimdi biraz da Ömer Fevzi Mardin'in Nakşibendi Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi'yi yakından tanıyalım. Yahudi Garihlerin Nakşibendi Şeyhleri. Şeyh Küçük Hüseyin Efendi Ankara'nın Arslanbey Mahallesi'nde 1832'de doğdu. Babası Gökmen oğullarından Katırcı Ali Abdullah Efendi, annesi Havva'ydı. 5-6 yaşına kadar Ankara'da kaldıktan sonra ailesiyle Mihalıçık'a gitti. Dipnot: Mihalıçık Osmanlı döneminde Dönme Mihal Osman tarafından kuruldu. Dönmeliği konusunda ayrıntılı bilgi yok. Diğer yanda 1492'de İspanya'dan gelen sefaratların bir bölümünün Eskişehir'e yerleştiği bilgisine sahibiz. Mihalıçık 1925 yılına kadar Ankara'ya bağlıydı. Sonra Eskişehir'e bağlandı. İş ve siyaset dünyasını tanınmış ailesi Sazaklar, Mihalıçık'ın Sazak köyünden. Babasının vefatından sonra 15 yaşına İstanbul'a gitmeye karar verdi. İstanbul'da Mevlevi tarikatına mensup bir ustanın yanında çıraklığa başladı. Boyunun 120 santim olması nedeniyle küçük ismiyle çağrıldı. Çarşamba'da Murat Molla dergahına hizmet etti. Mevlevi usta onu okuma yazma öğrenmesi için Beyazıt Camii avlusundaki bir tesbihçinin yanına götürdü. Tesbihçinin yanındayken sabahları Süleymaniye Camii'ne gidip ders aldı. Bu arada karnında şişlik meydana geldi. İlk şeyhi olacak Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna mensup Hacı Feyzullah Efendi'ye giderek manevi tedavi istedi. Şeyh Feyzullah Efendi'nin, "Oğlum bu karnınızdaki şiş geçer, ancak bize intisap etmelisiniz, yoksa biz üfürükçü takımından değiliz" buyurmalarıyla 27 yaşında dergaha girdi. Şeyhinin adının Sultan Abdülmecid'i tahttan indirecek Kuleli olayına 1859 karışması üzerine önce idam cezası alması ve ardından padişahın "Ben adam öldürmek istemem" sözüyle Midilli'ye sürgün gitmesi Küçük Hüseyin Efendi'yi çok sarstı. Vaktini boş geçirmeyip Dağıstanlı Hacı Musa ve Muhtedi yani Dönme Cevdet Efendi'den dersler aldı. Dipnot: Hüseyin Vassaf Sefine-i Evliya adlı eserinde Şeyh Cevdet Efendi'nin Muhtedi yani dönme olduğunu belirtiyor. 2. cilt sayfa 334. Cevdet Efendi ile ilgili başka bilgi yazmıyor. Sadık Albayrak'ın Son Devir Osmanlı Uleması adlı kitabının 1. cildinde bilgi var. Ama Muhtedi olduğu yazılı değil. Şeyh Mehmet Ali Efendi'nin oğlu olup 1287 veya 1862 tarihinde Yanya'da doğmuştur. Sipahioğlu şöhreti ile bilinirdi. Ayrıca Şeyh Mehmet Cevdet Efendi lakabı ile anılırdı. Yanya'da Arslanbey Medresesi'nde babasından tahsil görmüş ve Vücuh Aşare üzerinde de çalışmıştır. Dini tahsilini bitirip 1310 yani 1894 tarihinde babasından icazet almıştır. Türkçe, Arapça, Arnavutça ve Rumca bilirdi. Basılmamış eserleri vardır. Dini icazet namesini Nakşibendi tarikatından almıştır. Ancak şeyhinin özlemine dayanamayarak Midilli'ye gitti. Sultan Abdülaziz'in 1861'de tahta çıkması üzerine şeyhi affedilince birlikte İstanbul'a döndüler. Şeyhinin emri üzerine 15 yıl Abdülaziz'in büyük haremi hanımefendinin yanında çalıştı. 1876'da şeyhinin vefatından sonra Baba Ali civarında Beşir Ağa dergahının Malik Efendi namıyla tanınan şeyhi Mehmet Nuri Efendi'ye bağlandı. 8 sene kaldı bu dergahta birbiri ardına 3 erbain çıkarıp dizlerinin derisi soyulacak hale geldi. Bir süre Nakşibendi şeyhi Hasan Visali Efendi ile sohbetlere devam eden Küçük Hüseyin Efendi burada da 18 sene hizmet etti. Şeyh Hasan Visali Efendi'nin 1902 yılında vefatından sonra 76 yaşındayken şeyhlikle görevlendirildi. İrşat merkezi haline gelen evi Koca Mustafa Paşa'daydı. 23 halife yetiştirdi. Çok talebesi olan Küçük Hüseyin Efendi 397 gün hasta yattıktan sonra 14 Mart 1930'da vefat etti. Kabri Eyüp'te Karlıktepe, Gümüş Suyu diye bilinen yerde 2. Şeyhi Mehmet Nuri Efendi'nin kabri civarındadır. Ve işte geldik Küçük Hüseyin Efendi'yi tüm Türkiye'ye tanıtan olaya. Türkiye'nin önde gelen Yahudi iş adamlarından Üzeyir Gari, 25 Ağustos 2001 tarihinde Yahudilerin kutsal günü Şabat'ta, cumartesi günü, ziyaret ettiği Küçük Hüseyin Efendi'nin mezarı başında 11 bıçak darbesiyle öldürüldü. Tüm Türkiye aynı sorunun yanıtını merak etti. Yahudi bir iş adamının Yahudilerin kutsal gününde bir Nakşibendi şeyhinin mezarının başında ne işi vardı? Sonra ortaya çıktı ki Üzeyir Gari her Şabat günü Şeyh Küçük Hüseyin Efendi'nin mezarına gidiyordu. Özel ofisinin çekmecesinde Küçük Hüseyin Efendi'nin vesikalık fotoğrafını bulunduruyordu. Şeyhin mezarını onartıp boyattırıyordu. Zaman Gazetesi 27 Ağustos 2001. Kamuoyunun yakından tanıdığı Yahudi iş adamının bir Müslüman şeyhe bu yakın ilgisinin sebebi neydi? Dipnot: Küçük Hüseyin Efendi Üzeyir Gari suikastıyla o kadar meşhur oldu ki yazar Nazlı Eray Beyoğlu'nda Gezersin adlı romanının önemli karakterlerinden birini Küçük Hüseyin Efendi yaptı. Can Yayınları 2005. Bazı iddialara göre Üzeyir Gari gizli Müslümandı. Hatta sadece kendisi değil babası diş hekimi Ezra Gari de gizli Müslümandı. Bir iddiaya göre ise Küçük Hüseyin Efendi Yahudi dönmesiydi. Özellikle İslamcı basının kafası çok karışmıştı. Şeyh Küçük Hüseyin'in İslami kesimin dışında bazı kesimlerle bağlantıları ve yaşayışı zamanın alimleri arasında zaman zaman tartışmalara neden oluyor. O günün şartları icabı birçok şeyhe baskı yapılırken bunun rahat bir şekilde hareket etmesi, tutuklanma, takip ve baskı gibi hallere maruz kalmaması da dikkat çekicidir. Bunun için zamanın gerçek şeyhleri, alimleri buna hep şüphe gözüyle bakmışlar, kendisinden uzak durmuşlardır. Cenazesine bile iştirak etmemişlerdir. İktibas 6 Eylül 2001. Bir yanda Şeyh Hüseyin Efendi'nin kabri, bir yanda beni şeyhimin yanına defnedin diyebilecek kadar ona bağlı Mareşal Fevzi Çakmak'ın kabri. Tam ortada ise Üzeyir Gari. Öyle bir tarikat şeyhi ki bir Müslüman mareşal de bir Musevi iş adamı da onun müridi. Acaba hangisi gerçek ya da yalan olan hangisi? Şahsen ben çıkamadım işin içinden. Öyle ya, bir yanda tarikat şeyhi, öte yanda biri Müslüman, öteki Musevi, iki mürid. Gelin de karışmasın kafanız, gelin de sormayın. Acaba Şeyh Hüseyin Efendi ve müridi Fevzi Çakmak da birer mason muydu? H. Karakaya, Akit Gazetesi 30 Ağustos 2001. Nakşibendi Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi Müslüman mı, Yahudi kökenli mi, mason mu? Yanıtı zor, çünkü ortada anlaşılması zor tuhaf ilişkiler yumağı var.